Tarih İsa'dan sonra 30 yılın ilkbaharının ilk günlerinden biriydi. Tanrı'nın ezeli sözü olan İsa Mesih yakalanıyor ve hemen sorguya çekiliyor ve yargılanıyor. Buna kral yargılanıyor diyebiliriz. Bu kral gelip geçici yersel bir egemenliğin kralı değildir. Yargılanmak için yargı kürsüsüne getirilen kral, kralların kralı, efendilerin efendisi, evrenin yaratıcısı ve egemenidir. Bu kralın bir tacı, yanında hizmetçileri, gösterişli sarayı bulunmuyor. Pilatus'un önünde yargılanmaya getirilen kişi İsa Mesih'tir. İnsanlar günahlarını af bulsunlar diye kendisi Tanrı özünden olduğu halde insan olmuştur. Önümüzde gelmiş geçmiş en adaletsiz mahkeme duruyor. Bu mahkemenin baş oyuncularını, sanık koltuğunda oturan İsa Mesih'i, savcı ya da suçlayıcı koltuğunda oturan Yahudi din önderlerini ve hakim koltuğunda oturan Roma'nın Yahudiye valisi olan Pontoslu Pilatus'u görüyoruz. İncil'de bu haksız duruşmayla ilgili gelişmeler şöyle anlatılmaktadır. Pilatus yeniden vali konağına girdi ve İsa'yı çağırarak sordu. Sen Yahudilerin kralı mısın? İsa şöyle cevap verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana benden söz etti? Pilatus nasıl? Ben Yahudi miyim? Dedi. Seni kendi ulusun ve baş rahipler tutuklayıp bana teslim ettiler. Ne yaptın? İsa, benim krallığım bu dünyadan değildir diye yanıt verdi. Krallığım bu dünyadan olmuş olsaydı, buyruğumdakiler Yahudi yetkililere teslim edilmemi önlemek için savaşırlardı. Ama benim krallığımın burasıyla, bu dünyayla hiçbir ilgisi yoktur. Pilatus demek kralsın öyle mi dedi. İsa, kral olduğumu sen söylüyorsun diye yanıt verdi. Ben bunun için doğdum, gerçeğe tanıklık edeyim diye dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes sesime kulak verir. Pilatus, gerçek nedir diye sordu. Pilatus bu sorudan sonra yine dışarıya, Yahudilerin yanına gidip onlara, ben onu suçlayacak hiçbir şey bulamıyorum dedi. Ama Pasah'ta birisini salıvermem, sizin geleneğinizdir. Size Yahudilerin kralını salıvermem ister misiniz? Bağırarak yanıtladılar. Bu adamı değil, Bar Abbas'ı sal. Bar Abbas bir eşkıyaydı. Barış kralı olan değerli dinleyicilerimiz İsa Mesih, Tanrı'ya özgü tüm asaleti içerisinde kendisinde var olan yüce erdemleri gözler önüne sermişti. Pilatus ile İsa arasında geçen bu karşılıklı konuşmadan bazı gerçekler ortaya çıkıyor. İsa'da var olan yetki ve güç yersel krallardakine benzemiyordu. Çünkü o benim krallığım bu dünyadan değildir diyordu. Yani İsa Mesih. Diğer ayetlerden de öğrendiğimiz gibi İsa yeryüzüne ruhsal bir egemenlik kurmaya gelmişti ve onun egemenliği altında yaşayan insanlar günahlı ama günahlarından tövbe etmiş, İsa'nın kanında yıkanmış erkek ve kadınlardan oluşacaktı. İsa Mesih'i izleyen insanlar onu kişisel Rab ve kurtarıcıları olarak kabul ederler. Tanrı sözü olan İsa Mesih Betlehem kasabasında doğdu. Ne var ki Yahudiler Pilatus'un da gözlediği gibi İsa'yı suçluyor ve onun öldürülmesini arzuluyorlardı. Bütün bu gelişmeler İncil'de söylenenleri doğruluyordu. İsa kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin tümüne Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Ta aralarına kadar gelen İsa Mesih'i reddeden Yahudiler, tanrısal kayradan yararlanmadılar. Onu reddettiler. Bugün her ulustan insanlar Tanrı'nın sunduğu bu lütuftan yararlanıyor ve onun sonsuz sevgi pınarından içebiliyorlar. Tanrı Mesih'ini dünyayı yargılamak için değil ama dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. İsa Mesih yukarıdan yeryüzüne geldiğinde biz günahlı insanları günaha tutsaklıktan özgür etmeye geldi. Başlangıçsız ve sonsuz olan Tanrı bizim kurtarıcıya gereksinim duyduğumuzu biliyordu. Bu nedenle seven Tanrı biz günahlıları kurtarmaya geldi. Bakire kız Meryem'den doğan kurtarıcı ise bizim ödeyemeyeceğimiz günah borcumuzu bizim yerimize kendisi ödedi. O haç üzerinde bizim yerimize öldü. Böylece ona iman eden, onu Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul eden kişi yeniden doğar ve Tanrı'nın çocuğu olur. Bu oğulluk ruhsal bir oğulluktur. İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın ruhsal çocuğu olan bir kimsenin sonsuz yaşamı vardır. Bu kişinin günahları bağışlanmıştır ve Tanrı'nın tüm ruhsal zenginliklerinin mirasçısı olmuştur. Kurtarıcı ise kurtulmuş olan kimselerden oluşan bir egemenlik kurmak için yeryüzüne geldi ve kurtuluş işini tamamladı. Ona iman eden kimseler hem bu dünyada hem de sonsuzlukta İsa Mesih'i yüceltip ona tapınacaklardır. İsa sözlerine devam ederek Vali Pilatus'a kendisinin gerçeğe tanıklık ettiğini söyledi. Zaten kendisi bu aynı gerçeğe tanıklık etmiş, yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse Tanrı'ya gelemez demişti. Pilatus'un önünde suçlu durumunda bulunan İsa özgürdü. İsa, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır demişti. Evet, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür edecektir. Hakim konumunda bulunan Vali Pilatus ise birçok parangalarla bağlı durumdaydı. Karşısında bulunan İsa Mesih onu severek çözer ya da çözebilirdi. Ama kendisi bulunmuş olduğu mevkinin taşıdığı saygınlık ve kendisine yapılan baskılar nedeniyle İsa'nın sunduğu ruhsal özgürlüğe yanaşmadı. Ve bildiğimiz kadarıyla tanrısız bir şekilde can verdi. Bu acı gerçek hepimizin kulağına küpe olsun değerli dinleyicilerimiz. Evet, Pilatus'un önünde asaletli İsa Mesih duruyor, Vali Pilatus ise çaresiz bir durumdadır. Pilatus üzerindeki baskılar gitgide artıyordu ve o bütün bundan haberdardı. Pilatus, ben onda yani İsa Mesih'te hiçbir suç görmüyorum sözleriyle gerçek duygularını açıkça dile getiriyordu. Pilatus'un İsa'ya yöneltilen bütün bu suçlamaların yersiz olduğunu söylemesi kendi vicdanını rahatlatmadığı gibi İsa'dan nefret edenlerin nefretini bir o kadar daha arttırmıştı. Pilatus'un hareketlerini dört yönde görüyoruz. İlkin İsa'yı yargılama sorumluluğunu başından atmak için onu Herodes'e gönderdi. Ama bu Pilatus'un işine yaramadı. Aynı durum sizin işinize de yaramayacaktır dostum. Çünkü İsa hiç kimsenin kendisinden kaçamayacağı en yüce kişidir. Pilatus o zaman İsa'dan kaçamadıysa bugün sizler de aynı şekilde ondan kaçamayacaksınız. Bu taktik işe yaramayınca Pilatus başka bir yola başvurdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı zamanında bir suçluyu salıvermek bir gelenek olmuştu. Pilatus Yahudilerin bu geleneğine uyarak İsa'yı salıvermeyi düşündü. Ama Pilatus bu düşüncesini Yahudilere bildirdiği zaman onlar İsa'nın değil ama bir isyancı olan tutuklu Barabas'ın salıvermesini istediler. Onların bu tutumu insanın kötü yüreğini nasıl da görüntülüyor değil mi? Üzücüdür ki günahlı insanlar ve onların uygulamaları hala günahsız kurtarıcıya ve onun kendisine iman edenlerin yüreğinde gerçekleştirdiği kutsallığa tercih edilmektedir. Değerli dinleyicim, İsa Mesih yerine başka bir şey ya da kimseyi seçmeniz sonuçta sizi sonsuz cehennem yargısına götürecektir. Pilatus'un üçüncü ve dördüncü davranışında onun İsa'yı kamçılatışını onu salıvermek için bulunduğu son çare olarak gördüğünü anlıyoruz. Pilatus'un bu davranışları incelendiği zaman onun İsa Mesih'in gerçek suçsuzluğunu anladığını görüyoruz. Ama böyle olduğu halde Pilatus İsa'ya sırt çıkmaya yanaşmayıp onu ölüme teslim etmeyi tercih edecekti. Pilatus'u fazlasıyla eleştirmeye başlamadan önce size İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi sormak istiyorum. Bugün kalabalığın hangi tarafındasınız dostum? İsa'yı çarmıha gerin diyenler arasında mı yoksa onu serbest bırakın diyenler arasında mı? Bir inanlı şair bu noktayı şu sözlerle dile getirir. İsa Pilatus'un salonunda ayakta duruyor, yoldaşsız terk edilmiş. Hepsince ele verilmiş. Heyhat! Ne demek oluyor acaba bu yankılanan soru? Bu İsa'ya ne yapayım? Bu İsa'ya ne yapayım? Tarafsız kalamazsın. Gün gelir sorarsın sen de. O benim yüreğimi ne yapacak diye. Evet değerli dostum, Bu aynı kral, kralların kralı, efendilerin efendisi olan İsa Mesih bugün de senin yargı kürsün önünde duruyor. Onu yaşamına Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul etmene ne engel var? Gel dostum, bugün onu kabul et. Ona iman et ve Tanrı ile barış, günahlarının bağışına ve sonsuz yaşama kavuş.